Ayrım 6. Işık Bahçeleri Amin Maluf sayfa 72. 6. Mani uzun süre, çok uzun süre yetişkinlik çağının çok sonrasına kadar sabretmek zorunda kaldı. Müritlerinin yazdıklarına göre ancak 24 yaşındayken ikizinin dudaklarından onca beklediği sözleri duydu. Dünyaya açılmanın vakti geldi. Bu hurma bahçesinden çıkmanın da. Beyaz giysilerin yanında inançlarını ve ibadetlerini reddettiği ve her gün onlarla karşılaşmaktan nefret ettiği halde o kadar süre orada kalmışsa gitmek istediğine karşın itiraf edemediği bir korku duyuşundandı. Tarikatın kapalı dünyasında aslında olgunlaşmadan ihtiyarlayıp hırçınlaşıldığı bu titrek, kuşkucu, sapkınlıklarına bağlı, çitin ötesinde neler olup bittiğinin bilinmediği bu dünyada bütün gençliğini geçirmişken dünya ile yüz yüze gelmeyi nasıl hafife alabilirdi? Bu yüzden günlerin, haftaların birbirine eş tek düze, hüzünlü, can sıkıcı geçmesine ses çıkarmamıştı. O Nisan sabahına kadar. Orada suya eğilmiş, hareketsiz dakikalarca kalmıştı. Öteki biraderler gideli çok olduğu halde. Sonra yavaş yavaş doğrulduğunda çok uzaklara bakmıştı. Güneş hafifçe kapalı, hava ılık ve baygın, dut ağaçlarının yaprakları tutsak olmuş kanatlar gibi hüzünle sallanmaktaydı. Ömrünün geri kalan saatleri ona aniden değerli göründü. Kararını verdi, akşama varmadan gidecekti. Gitmek diye tekrarlıyordum hani, gitmek bir bayram, bin bir biçimde belki de tek bayram. Ufkun ezeli ve ebedi tutsakları olan insanlar başka bir şey kutlamışlar mıdır? Hurma bahçesinden ayrılırken ne aldatmayı ne kaçmayı denedi. Gururu ve cesareti ve de töreni seçti. Önce arınmak, teninden 20 yıldır onu sarıp sarmalayan o öteki beyaz tenden kurtulmak, yerde serili cansız kalmış giysilerine tepeden bakmak. Sonra renklerle yeniden doğmak. Eski bir tarihçinin naklettiğine göre Mani bol paçalı, küf sarısı ve armut yeşil bir pantolon giymişti. Omuzlarına gök mavisi bir hırka atmış, gömleği beyaz olmakla birlikte kendisi tarafından o sıkıntılı bekleyiş günlerinde çeyiz işler gibi çiçeklerle bezenmişti. Yine de Mani'nin müritleri bu ayrılış gününü anımsayıp hatırlarken Meryem'i ve Mardino'yu Utakim'in sıktığı kundak bezlerini unutacak ve yalnızca doğum gününden söz etmeyi yeğleyeceklerdir. Hayır diyeceklerdir. Bir kadının karnından bu topluluğun karnına geçiş doğum sayılmazdı sadece. Sona ermemiş bir gebelikti. Bir başka şey kendi çevresinde 20 yıl sürecek bir yolculuk gerekliydi. Yeryüzünün sarsılması sabır içinde oluşur. Mani o gün giyimini tamamlayıp ve kutsal evin alçak tavanı altında toplanmış olan beyaz giysililerin huzuruna çıkarken gözü ileride sopası elinde kitabı koltuğunun altındaydı. Yürüyüşü güvenliydi ama ince sakalı hafifçe titriyordu. Son giren o oldu. Dua başladığı halde gelişi mırıldanmalara yol açmıştı. Beyaz omuzlular dönüyor, biraderlerden biri duaya dalmışsa yanındakini dürtüyor ve bu küstah aşağılık herifi gösteriyordu. Sadece rahip Sittay duaya devam eder göründü. Ancak sonuncu şarkıyı her zamandan kısa kesti. Sonra müminler Mani'nin renk küstahlığı içinde durduğu yerden geçmeye çalışarak duvarları sürtünerek geçip gittiler. Küreksiz kadırga mahkumlarına ya da ağsız balıkçılara benziyorlardı. Dışarı çıktıklarında kapının önünde kümelendiler. Kışkırtıcıya lanetler yağdırdılar, rüküşlüğüne kızdılar, işlediği günaha böyle aniden delirmesine öfkelendiler. Bir saat sonra Mani dışarı çıktığında aralarında bir uğultu yükseldi. Onu yakalamak, renkli giysilerini parçalamak, yaptığı işi kendine ödetmek için eller uzanırken, aniden baba olduğunu ve görevleri bulunduğunu anımsayan Patik, araya girerek oğlunu kolundan çekti ve biraderlerin göremeyecekleri su kanalının kıyısına götürdü. Mani sessizliğini ve vakarını bozmadan Patik'i izledi. Asıl endişeli olan bitik görünen Patik'ti. Gerçi yüzüne yakından bakanlar açığa vurulmayan bir mutluluğun izini görebilirlerdi. O da ömründe ilk kez oğlunu korumanın, tehlikeden kurtarmanın verdiği mutluluktu. Malchus'un gidişinden beri aralarında birbirlerine ilgisiz ve kayıtsız görünmelerine karşın sessiz bir dostluğun doğduğu gerçekti. Ama Patik hiçbir zaman Mani'yi kolundan çekerek topluluğun dışına çıkartmak ve ona öğütte bulunmak gibi bir yakınlık kurma fırsatı bulmamıştı. Kılık değiştirmek gibi gülünç bir düşünce nereden aklına geldi? Kulaklarım beni yanıltıyor olmalı. Dünya ile tanışmak için nasıl giyineceğimi söylemeye kalkışan bir beyaz giysili mi? Patik daha uysal bir yanıt bekliyordu. Neden böyle konuşuyorsun? Çevrende hala düşman varmış gibi. Burada yalnız kardeşlerin var. Gel beni izle, gidip Mir Sittay'ı görelim. Sana nasıl değer verdiğini bilirsin. Bu aptalca olayı unutacaktır. Unutmasını istemiyorum. Gözlerinden bu görüntünün hiç gitmemesini ve 20 yıl sonra bile düşünde renkli giysileri içinde Mani'yi görmesini istiyorum. Kendine gel Mani, aklını başına topla. Farfaralığın sırası değil. Seni kovmak için yaşlılar sinodu, din işleri kurulu, neredeyse toplanır. Belki onlarla konuşacak, onları yatıştıracak vaktim kalmıştır. Ben gitmek istiyorum. Sinod gitmemi isterse neden korkayım? Beni cezalandıracaklarını sanırlarken ödüllendirmiş olurlar. Gitmek gitmek. Başka bir şey dediğin yok ama. Nereye gideceksin? Hep burada yaşadın. Buradan çıkarsan mahvolursun. Arası geçmez seni sönmüş bir balon gibi yol kenarından toplarlar. Sen bu sefil hurma bahçesinde bana yeterince yer olduğunu, oysa yeryüzünün bana dar geleceğini mi söylemek istiyorsun? Burada seni dinleyecek ve tartışacak insanlar bulursun. Bizler senin tek aileniz. Seninle konuşan bana gelince etimden ve kanımdan olduğunu biliyor musun? Patik daha önce bu sözleri hiç söylememişti. Mani'yi yolundan döndürmek için şimdi yersizce söylemekteydi. Mani gerçekten de sarsıldı. Bakışları dondu. Kalbinin atışları şakaklarına vurdu. Zaaf göstermekten korktu. Dayanacağı bir yer aradı. Patik onu toplamak ister gibi elini uzattı ama oğul ona dokunur dokunmaz, avucunun kekremsi ıslaklığını hisseder hissetmez, dikilip doğruldu ve ifadesiz bir sesle ''Bir adamın babam olabilmesi için artık çok geç.'' dedi. O ana kadar hiçbiri aralarındaki kan bağını ima yoluyla da olsa anımsatmamıştı. Her biri diğerinin bildiğini bilmekle yetiniyordu ve bu sessiz beraberlik aralarında sürekli heyecan nedeniydi. Patik'in sözleri sadece üstü örtülü ve akıllı bir anlaşmayı bozmuyor ama bu koşullarda bu denli art düşüncelerle söylenmiş olmaları Mani'nin kulaklarına saldırgan ve edepsiz sözler olarak yansıyordu. Kesin kararlılığını belirten bir ifadeyle konuşmadan önce Mali güçlükle nefes aldı. Ta ezelden beri bu bedene senin yolundan gireceğim yazılıdır ama yoluma engel olacağın değil. Topluluğun yaşlıları kutsal evin yanındaki sinod odasında toplandılar. Başkanlık eden Sitta yeğeni Gara, Edessa'dan, bugünkü Urfa, Fırat'tan ve Kaşgar'dan birer birader, toplam 5 yargıç. Masanın çevresinde oturmuşlar, karşılarında onlara dönük, ayakta ve yeryüzünden hiçbir şey anlaşılmamış olan sanık. İlk söz Sitta'ya düştü. Seni cezalandırmak için toplanmadık Mani, tövbe etmen için buradayız. 20 yıl boyunca saflığın ve alçak gönüllülüğün beyazlığına büründün. Oysa şimdi gururun renklerine bulaşıyorsun. Aramızda uysal bir kuzu gibi çekingen ve dürüst bir nişanlı gibi yaşadın. Bedenin temiz kaldı. Ağzına sadece temiz yiyecekler soktun. Bugün böyle bir nimeti neden tepmek istiyorsun? Mani, yargıçların tepelerinin üzerinden duvardaki bilinmez bir noktaya bakıyordu. Saf olan ve olmayan besinler dışkıya dönüşüyor. Sizce dışkının saf olanı ve olmayanı var mı? Seni hoşgörüyle dinlemek üzere çağırdık. Daha ağzını açar açmaz da bu kibirlilik niye? Hiç hınç duymuyorum ama beni saflık içinde yaşatmakla böbürleniyorsunuz. Ben de size övdüğünüz bu safiyetin bir hiç olduğunu söylüyorum. Topluluğa ait topraklarda yetişen meyvelerin erkek ve saf olduğunu söylüyorsunuz. Söylediğiniz bu değil mi? Öyleyse onları neden dışarıda saf olmayan köylülere satıyorsunuz? Pis dişleriyle ısırsınlar diye mi? Nereye gelmek istiyorsun? Saf olan ve olmayan besinlerden söz etmek boş inançtır. Saf olan ve olmayan insanlardan söz etmek aptallıktır. Her şeyde ve her birimizin içinde aydınlık ve karanlık vardır. Bizim saflık üzerine duruşumuzu protesto etmek için beyaz giysilerini mi çıkarttın? Hayır, böyle giyindim çünkü gideceğim. Kapıya doğru bir adım attı, Sittay seslendi. Düşüncelerini yeni açıkladın, seninle henüz tartışmadık, kendi aramızda görüşmedik, oysa sen kalkmış gidiyorsun. Bu görüşmede saldırganlık gösteren Mani'ydi. Daha sonraları Sittay'ın ana kucağından kendisini kopartmasını, 20 yıl boyunca hapis tutmasını ve korkutmasını bağışlayacaktır. Daha sonra ondan söz ederken kin duymayacak, birbirlerine duydukları hayranlığı anlatacaktır. Ama şimdi bağları kesmek, kurtulmak, kaçmak gerekiyor, gitmesini bilmek. Sizlerden biriyle anlaşmadığım için gidiyor değilim. Dünyaya verilecek bir mesajım olduğu için gidiyorum. Neymiş o mesaj? Onu burada açıklamam gerek. Dünya onu size yansıttığında çağrımı duymuş olacaksınız. Mantıklı ol. Seni dinlemek için toplandık ve hiçbir açıklama yapmadan gitmek istiyorsun. Köylü yeni bir tohum bulduğunda tarlasının bir köşesine eker. Tutarsa tarlanın geri kalanına da eker. Bize mesajını açıkla. Ne düşündüğümüzü sana söyler. Doğruyu yanlıştan ayırt etmene yardımcı oluruz. Doğru olan doğrudur. Yanlış olan yanlış. Sizin veya benim görüşlerimizin önemi yok. Sittay'ın sesi sertleşti ama düşmanca bir tavır almadı. Sadece düşünceler söz konusu değil. Biz burada toplanmış kıdemli beş insanız. Kitaplara, geleneklerimize sadık beş insan. Büyüdüğünü gördük, bildiğin her şeyi biz öğrettik. İşi, kibrini benim düşüncem sizinkinden daha önemlidir demeye kadar vardıramazsın. Bunu bana sen öğrettin Sittay. Gerçekte çoğunluk yoktur. Bir sürü adam 4 mevsim boyunca en saçma şeylere inanır. Sayıları inandıklarını haklı gösterir mi? Karşılarında durduğum biraderler o söylediğim biçimsiz kalabalık değil, en bilge, en bilgili insanlar. Evrenin yasalarına, bilim adamlarına oy vermemiş, onlar hep vardı. Görüşlerimiz neyi değiştirir? Kendinden emin görünüyorsun. Ben sadece bana bildirilen mesajdan eminim. Bu mesajın sana Tanrı'dan mı yoksa şeytandan mı geldiğini bilmek gerek, yoksa neden seni seçsin? Bunu düşündün mü hiç? En aziz olanı, en dindar olanı, en erdemli olanı sen misin? Ben maksadını sormuyorum. Belki tercih ettiği benim. Sittay'ın sabrı taşmıştı ama kendini tuttu. Diyelim ki Yüce Tanrı gerçekten seni seçti Mani. Belki de hurma bahçesine şeref vermek istedi. Ne dersin? Eğer sen azizsen, sen kutsanmışsan, seni taşıyan ağaç da kutsanmıştır. Ben doğduğumda 9 ay içinde yüzdüğüm suyu ne yaptılar? Attılar. Bu hurma bahçesi de çocukluğumun ve yetişkinliğimin içinde yüzdüğü sudur. Bu kadarı fazlaydı. Kuşkucu Sittay, küstah Mani'ye söylediklerini tekrar ettirmek isterdi ama yeğeni Gara yerinden fırlayarak sapkın diye bağırmaya başladı. O an işaretine yanıt verircesine kapı açıldı ve beyaz giysilerden bir güruh küfrederek doğrudan Mani'nin üzerine çullanmak, üzerine çamur atmak, renkli giysilerini parçalamak üzere içeri girdi. Sittay araya girdi. Kim ona 3 adımdan fazla yaklaşırsa afaroz edilir. Yumruklar durdu ama yere düşmüş olan Mani başını kaldırmaya cesaret ettiğinde alnını bir çamur deryası kapladı ve kaşları yüzüne akmaya başladı. Yeniden çöktü. Patik onu güçlükle kaldırdı ve güruhun elinden kurtardı. İşte o zaman Mani gözyaşları arasında gülümseyebildi. İtilip kalkılmasına hiç de hayret etmemeliydi. Yasaları maskara edeni baş tacı mı edeceklerdi? Aslında acınacak durumda olan kendisiydi. Bir şamar, bir çamur banyosu ile bütün vakalarını kaybedip babasının kollarında ağlayan bir çocuk olmuştu. Kolunun tersiyle gözyaşlarını sildi, doğruldu, eşyalarını koyduğu tahta sandığı açtı. Yazı takımı ile fırçalarını bir bez parçasına sarıp beline bağladı. Sonra ayağa kalktı. Uzun süre kolları sarkık, bir adım atamadan durdu. Sonra içindeki sesten son bir onay bekledi. Evet Babil oğlum hani. Yalnızsın, yoksulsun, seninkiler tarafından yatsındın ve evreni fete gidiyorsun. Gerçek başlangıçlar böyle olur. 6. ayrımın sonu, sayfa 79.